Yeni Türkiye Vizyonu.
İyi günler değerli dinleyenler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndasınız. Yeni Türkiye Vizyonu programı. Ben Mustafa Murat Bayram. Profesör Doktor Masar Bağlı Hocam'la birlikteyiz. Hocam tekrar hoş geldiniz programımıza.
Teşekkür ederim. Sağ olun.
Hocam geçen programımızda devlette kurumsallaşmayı konuşmuştuk. Bu programımızda bir başka Yeni Türkiye Vizyonu'na giren, aslında devam eden bir başlıkla devam edeceğiz. İç güvenlik politikaları. Herhalde ülkemiz için her zaman, her daim sorun olmuş, biraz zor olmuş politikalar bunlar, iç güvenlik politikaları. Yeni Türkiye Vizyonu'nda nerede olacak hocam?
Efendim, güvenlikle ilgili konu aslında sadece bir takım tedbirleri almak, yani kişileri bir cam fanusun içine koymak anlamında değil. Daha kapsamlı bir biçimde, ontolojik bir mesele olduğunu da dikkate alarak bir vizyon ortaya koymak gerekiyor ki ben üniversiteye ilk başladığım zaman din sosyolojisi dersimize gelen hoca bir cümle yazmıştı tahtaya. Güvenlik imandan bir cüzdür diye. Ben de itiraz ettim. Hocam bizim camilerde orada burada temizlik imandan bir cüzdür diye yazılır. Güvenlik niye böyle? O da epeyce bir üzerinde durmuştu, işin sosyolojisinden ontolojisine gönderme yaparak. Kur'an-ı Kerim'de Kureyş suresinden de ayeti yorumlayarak da şunu söylemişti ez cümle. Güvende olmak demek kimin nasıl davranacağını önceden biliyor olmak demektir. Bir cam fanusunun içinde olmak demek değildir. Güvenliği bu çerçevede aslında biraz bakmak. Yani Türkiye'de pek çok diyelim ki güvenliği tehdit edebilecek olan bir takım unsurlar var, dinamikler var. Nedir bunlar? Sosyolojik ideolojiler olabilir bir takım, yahut başka türlü, yani terör, şiddet olabilir. Her neyse, bunu önceden biliyor olmaktır aslında. Yani güvende olmak bir nevi. Asayişle ilgili meseleler de dahil olmak üzere her bir konunun devletin öngörebilir vizyonunun içerisinde olması gerekiyor. Bu yönde bir çalışma yapılıyor. Yoksa sadece bütün tedbirleri almış, işte diyelim ki her kişinin başında bir polis beklemesi anlamında bir güvenliğin mümkün olmadığını hepimiz biliyoruz. Bu tabii terörün, şiddetin, illegalitenin, mafyavari bir takım suç çetelerinin tamamen dünyada yok olacağı ve bunu yok edeceğimiz anlamına gelmez. Yani her halükarda böyle şeyler oluyor dünyanın her yerinde. Ama burada esas konunun çerçevesini belirleyen iki parametre var. Bir, güvenlikle ilgili temel konsepti ortaya koyarken vatandaşı hiçbir biçimde tedirgin etmemek gerekiyor. Vatandaşın hayatını, özgürlüklerini kısıtlamamak gerekiyor. İkincisi de hukukun dışına çıkmamak gerekiyor. Yani ikisini birlikte yürütmek gerekiyor. Bu çok zor bir konu aslında. Çok kolay değil. Pek çok yerde tartışılan. Biliyorsunuz dünyada da özellikle 11 Eylül saldırılarından sonra Amerika'nın öne çıkarmış olduğu temel konseptlerden birisi de sadece terörü değil, teröre destek veren, yani güvenliği tehdit eden değil, güvenliği tehdit eden unsurlarla birlikte yürüyen ve bunlara destek veren bütün unsurları da aynı kategoride görmek gerekiyor. Hatta ideolojileri de öyle görmek gerekiyor diye temel bir yaklaşım söz konusu. Ve o yaklaşım üzerinden de pek çok yerde önemli tedbirler aldıklarını varsaydıkları uygulamaların esasında başka bir güvenlik sorununu beraberinde getirdiğinin en iyi örneği Afganistan'dır. Yani en iyi örneği Somali'dir, hatta en iyi örneği Irak'tır. Yani siz güvenlik alayım derken başka bir güvenlik sorununu beraberinde getirmemeniz gerekiyor. Türkiye'de de bunu yapıyor zaten. Diyelim ki terörle ilgili bir takım güvenlik tedbirleri alırken başka bir terör meselesinin ortaya çıkmasını da engellemeniz gerekiyor. Yani biraz böyle çok aslında çetrefilli bir konu. Yine aynı şekilde polis salahiyet ve yetkisini arttırmayı hedefliyorsunuz. Polisin yetkisini arttırdığınızda bunu istismar etmeyecek bir dengeyi de, bir kontrolü de, bir teftişi de işin içine katmanız gerekiyor. Yani kolay bir mesele değil hakikaten Mustafa Bey.
Evet.
Bu güvenlik meselesi. Ama Türkiye'nin bu anlamda kişisel kanaatimi söyleyeyim, bir sosyolog olarak söylüyorum. Toplumsal yapı içerisinde bu konulara çok fazlasıyla izin vermediği için çok az tedbirlerle dünyanın en güvenli ülkelerinden birisi olması çok kolay mümkündür. Ya bizim insanlarımız bu tür şeyleri bir kafasında tasarlayan bir şeye sahip değil. Mesela bizde polisiye filmler de yok, polisiye romanlar da yok. Niçin? Çünkü böyle çok derin stratejiler üzerine kurulu bir suç işleme geleneği yok hakikaten. Yani evet, hiç suç yok demiyorum da suçlar var, cinayetler var tabii ki. Yani üç aşağı beş yukarı bizimle muadil olan ülkelerle, toplumlarla aynı sayıda belki suçlar var, kusurlar söz konusu. Ama bizim diyelim ki Avrupa'da, Amerika'da ve Kuzey Amerika'dan farklı olarak böyle çok ne bileyim böyle işte hani filmlerde
seri
böyle
katil
seri katil böyle çok hiçbir biçimde iz bırakmayan tarzından cinayet işleyen şeyler yok. Yani evet, bizim toplumumuzda böyle şeyler çok elhamdülillah iyi ki de yok yani böyle şeyler
bu
yok.
Bu Amerikan vari filmler gelmeden önce hiç yoktu hatta. Yani o farklı maalesef kültürlerini de empoze ettikleri için biraz da insanın aklına düşürdüler.
Tabii. Ya bunlar zaten hani rol model alma şekliyle yaygınlaşıyorlar. Ama bizim toplumumuz bu anlamıyla görece Avrupa toplumlarına, Batı Avrupa toplumlarına göre güvenlikle ilgili toplumun suç işleme eğilimi yahut da bu tür güvenliği tehdit edici bir takım konulara ilgi duyma konusunda çok diğerlerinden çok çok daha alt düzeydedir ve sevindirici bir durum. Ama
ateş çemberin içindeyiz hocam. Lafınızı böldüm ama yani bir tarafımızda Suriye gibi bir iç savaş yaşayan ülke var. Irak, demokrasi geldi diye dağılan bir İran, üçe bölünmüş bir mezhepsel yapısı var. Diğer taraftan Azerbaycan, İran ve işte Ermenistan arasındaki yaşanan problemler var. Yukarıda Ukrayna ve Rusya arasında devam eden bir gerilim var. Hatta Gürcistan'da Abazlarla birlikte, Abazya'yla birlikte Acariye bir sıkıntı var. Buna rağmen o kadar güvenlikli bir ülke olduğumuzu düşünüyoruz gibi geliyor.
Kesinlikle öyle. Şimdi bir defa şunun altını çizem. Bu bir hamaset falan değil gerçekten. Anadolu asırlardır bir güvenli liman olarak insanların ilgisini çekmiştir. İşte Doğu Roma İmparatorluğu'ndan kaçan Hristiyanlar gelip burada sığınaklar yapmışlardır. Batı Roma İmparatorluğu'ndan kaçanlar gelip burada yer altından Kapadokya'da, Kırşehir'de, bilmem Mucur'da, başka yerlerde yani pek çok yerde çok önemli yeraltı kentleri yapmışlardır. Buralara sığınmışlardır. Bundan 500 küsür yıl önce İspanya'da zulme uğrayan Yahudiler buraya sığınmışlardır. Ne bileyim Kafkasya'da Rusya savaşından önce ve sonrasında da pek çok kişi buraya gelmiştir. İşte Gürcistan'dan, Çerkezlerin, Gürcülerin o Kafkasya'dan buraya geldiklerini biliyoruz. Son 100 yıl içerisinde Balkanlardan pek çok farklı etnik yapıdan insanların Anadolu'ya geldiğini biliyoruz. Şu anda Suriyeli kardeşlerimiz buradalar. Daha önce Irak'ta Kürdistan'ından gelenler buradaydı. Dünyanın pek çok yerinden insanların buraya geldiğini ve buraya sığındıklarını biliyoruz. Dolayısıyla aslında en önemli bana göre kazanımımız ve mirasımız bu güvenli liman olma özelliğidir. Afganistan'dan da biliyorsunuz.
Doğru.
Mültecilerin Afgan-Rus savaşı sırasında, daha doğrusu Rusya'nın Afganistan'ı işgal ettiği zaman buraya geldiğini biliyoruz. Bütün bu buraya göçler ve buraya olan ilgi bize buranın hem çok güvenli bir yer olduğunu hem de insanlar kültürleri üzerinde bir baskı. Sadece savaştan kaçarak buraya gelmiyorlar.
Tabii.
kültürleri üzerinde bir baskı olduğunu düşündükleri zaman da buraya geldi. Dolayısıyla burada kendi kültürlerini de yaşatabileceklerine inandıkları için geliyorlar. Yani hem kendini koruyorlar hem de kültürlerini yaşatabileceklerine inanıyorlar. Ve burası gerçekten Mustafa Bey çok önemli. Bu günümüzün de dünyasının en çok kafa yorduğu konulardan birisidir. Kültürümüzü korumak ve aynı zamanda da birlikte yaşamak. Yani farklı kültürler ise tabii ki biz kendi kültürümüzü korumak istiyoruz. Öteki de kendi kültürünü korumak istiyor. Dolayısıyla birlikte nasıl bir kardeşçe bir yaşam ortaya konulabilir, sürdürülebilir? Bu anlamda Anadolu'nun tarihsel mirası çok çok kıymetli ve çok önemli. Bu güvenlik meselesinde bizim dikkat etmemiz gereken en önemli husus bana kalırsa bizim bu tür farklılıklar üzerinden etnik yapı yahut da dini inanç, mezhepsel farklılık yahut da ideolojik tercih üzerinden kategorik olarak bir suçlu potansiyeli yahut da bir tehdit algısı oluşturmadan bakmamız gerekiyor. Yani daha açık bir biçimde söylemek gerekirse herhangi bir suç işleyenin etnik kökeni üzerinden bir okuma yapmamalıyız. Diyelim evet. ki terör eylemlerinde bulunanların orijin olarak PKK'nın önemli bir kısmı Kürtlerden müteşekkildir. O halde her Kürt'ü PKK'lı gibi görmek yahut da böyle yaftalamak bu güvenlikle ilgili en büyük sorunlardan birisi. Veyahut da diyelim ki başka bir etnik yapıya ait olanların yahut da başka bir suç işleyenlerle bir kategorik olarak bağlantı kurmak çok çok yanlış. Mesela çoğu zaman Amerika'da bir takım uyuşturucu işlerine bulaşanların siyahi insanlar olduğu, Afro-Amerikalılar olduğu bilindiği halde kimse böyle bir ifade kullanmaya cesaret edemez. Çünkü bu faşizme giden yolun ilk adımı olarak görülüyor. Gerçekten bizde de öyledir. Yani herhangi bir suçun diyelim ki ne bileyim işte kriminal bir olayın esmer vatandaşlarımız tarafından yapıldığı konusundaki var olan kategorik anlayış güvenliği tehdit eden bir şeydir. Birileri bir suçun şahsiliği prensibi çok önemlidir. Yani bundan vazgeçmemek güvenliğin temel sloganı bence de burasıdır. Onun için bir suç işleyenlerin ait olduğu etnik yapısı, ne ideolojisi, ne de inancı, ne de mezhepsel farklılığı üzerinde durmamak gerekiyor. Yani bunu dikkate alarak bir yaklaşım yahut da bir strateji geliştirmemek gerekiyor. Bu geliştirildiği zaman çok ciddi bir sıkıntı olur. Maalesef bizde de bana göre de güvenliği esas tehdit eden durumun da bu olduğunu düşünüyorum. Şundan dolayı, şimdi diyelim ki mesela herhangi bir sınıfa ait olan birilerinin işlediği bir suçu siz diğer bütün o sınıfa ait olanların hepsine mal ederseniz yahut da potansiyel olarak o suçu işleyebilecek gibi düşünürseniz o zaman kendi vatandaşlarınız arasında siz bir ayrımcılık yapmış olursunuz.
Yafta vurmuş olursunuz.
Tabii yafta vurmuş olur. Bir de vatandaş artık size güvenmeyecek ve siz de ona asla güvenmeyeceksiniz. Ulus devletlerin en büyük handikapı buydu. Aslında dünya bu ulus devletin handikapını bertaraf etme konusunda bence çok hızlı hareket etti. Bir de kötü tecrübeler yaşadı. İkinci Dünya Savaşı Dünya gibi. Savaşı. Daha sonra Mussolini'nin faşizmi gibi, Yunanistan'ın darbe faşizmi gibi falan birkaç tane böyle kötü tecrübe yaşayınca bunlardan hızlı bir biçimde uzaklaştı. Türkiye biraz geç kaldı açıkçası. Evet. Yeni Türkiye bundan tamamen kurtulmuş bir Türkiye demektir. Yani Yeni Türkiye'nin vizyonu gerçekten bu faşistçe bir şeydir. Yahudiler bir Yahudi bir suç işlediyse bunun sorumlusu bütün Yahudiler dedi dediğinizde bu faşizmdir. Yani herhangi bir siyahi bir suç işlediyse bütün siyahiler böyle suç işlerler dediğinizde bu faşizmdir.
Mesela siz Fransa'da özle, böyle şu anda tabii, Charlie Hebdo dergisine düzenlenen saldırıdan sonra yaklaşık 50-55 tane Müslüman mahallesine saldırı olmuş.
Tabii kesinlikle öyle. Yani o tür kategorik olarak yani herhangi bir sosyolojik kategoriyle ilgili verilere dayanmadan sadece elde bulunan örneklem üzerinden suçlamak yahut da bunları yaftalamak faşizmin ilk adımıdır. Bunun hiçbir biçimde ikinci adımını engelleyemezsiniz. Yani engellenebilme imkanı da yoktur. Ne olursa olsun bu konuda kişilerin herhangi bir sınıfa ait olduklarını vurgulamaksızın üzerinde durmak ve bu meseleyi bir temel şahsilik ilkesi etrafında okumak ve böyle değerlendirmek gerekiyor. Yoksa işin içinden çıkamazsınız yani.
Mesela makul şüpheli diye bir yasa çıktı. Hı hı. Ve çok üstünde duruldu. Yani bu faşistliktir dendi. Yani insanları fişleme dendi. Fakat diğer taraftan bir hafta, bir buçuk hafta sonra Charlie Hebdo'da bir saldırı oldu. Hı hı. 12 hı hı. insan hı hı. öldürüldü. Ve Fransa ve diğer Avrupa ülkeleri, Almanya da buna dahil olmak üzere buna benzer yasalar çıkarttı. Hı hı, hı. Demek ki iç güvenliklerini tehdit eden bu şüpheli unsurları bir şekilde tespit etme yoluna kendileri de gittiler. Fakat Türkiye yaptığı zaman bu sıkıntı oldu. Avrupa yaptığı zaman normal.
Şöyle bir çok haklısınız. Yani bu tabii Türkiye'nin şöyle bir handikapı var. Bu az önce de bahsettim. Polis yetkisini arttırdığınız zaman bunu denetimini de yapılmıyor daha doğrusu yapılmamıştı. Bunun denetiminin yapıldığının farkında değiller galiba. Yani denetim olduğu zaman ki zaten devleti de denetleyecek bir mekanizmanın var olduğunu dikkate aldığımızda bütün yetkilerin bir kontrol sistemin içerisinde geçerek kişiye verildiğini yahut da kurumlara verildiği gerçeği bize inanılmaz bir güven verecektir. Yani bunun sağlanması gerekiyor. Şimdi Türkiye'nin tabii biraz geçmişinde terörle mücadele konusunda özellikle hukuk dışına yahut da rutin dışına çıkma konusunda çok hevesli olduğu konusunda insanları tedirgin ediyor. Yani hem içeride hem de dışarıda çok da kötü bir tedirginlik değil aslında. Böyle bir tedirginliğin varlığı iyi ama bu tedirginlikten hareketle de tamamen güvenlik güçleriyle ilgili bir kısıtlayıcı yahut da onların suçu önleyici faaliyetlerde bulunmasını da imkansız hale getirmemek lazım. Burada makul şüphe konusu bir kişinin özgürlüğünü kısıtlıyor mu? Hayır değil. Esasında Türkiye'nin bu son zamanlarda üzerinde durduğu konuyu da bence şuradan okumak gerekiyor. Yani hakikaten eğer iyi niyetle yani ne oluyor diye okunacaksa eğer bu işin sosyolojisi şunu gerektirir Mustafa Bey. Kanunların bir ruhu vardır. Montesquieu'den bu yana kanunların ruhu diye adımlı koskoca da kitabı var. Yani çok temelde üzerinde durduğumuz konulardan birisi sosyolojide. Nedir kanunların ruhu? Herhangi bir kanunun yazılı metninin içerisine bir nevi zerk edilmiş olan temel görünmeyen niyettir. Kanun çıkarıcılarının, kanun yapıcının buradaki niyetinin ne olduğudur. Yani böyle bir şey. Bu hangi şeye tekabül ediyor? Şimdi Türkiye'deki iç güvenlikle ilgili yapılan düzenlemene kanun yapıcılar neyi niyet ederek yapmışlardır? Ona bakmak lazım. Gerçekten bireyin özgürlüğünü kısıtlama çapası için mi yaptılar? Yani birisinin bir özgürlüğünü kullandı ve inanılmaz bir özgürlükten tedirgin olundu. Korkuya kapıldı ve dolayısıyla ya bu vatandaş özgürlüğünü kullanmasın ben biraz bunu kısıtlayayım diye mi ortaya çıktı? Yoksa vatandaşın hayatını tehdit eden bir unsur söz konusudur.
Özgürlüklerini.
Kamuyu tabii özgürlüklerini ve hayatını, kamunun işleyişini tehdit eden bir durum söz konusudur. Ve bu kamunun işleyişini ve vatandaşın yaşayışını ve geleceğini tehdit eden durumları bertaraf etmeye yönelik bir operasyonel girişim mi? Hangisidir? Yani oraya bakarak bence bir değerlendirme yapmak gerekiyor. Yoksa bütün o diğer bahsedilen konuları hiç gerçekçi, işte doğru bulmuyorum. Yani sağlıklı da bir okuma değildir. Türkiye bugünlerde bu konuyla ilgili yasal düzenlemeler yaparken kanunların içerisine yerleştirmiş olduğu ruh, başkasının özgürlüğünü tehdit eden güvenlik meselelerini tedbirlerini almak ve aynı zamanda da kamuoyu tehdit eden yapılanmaları bertaraf etmektir. Yani bir özgürlük kısıtlamayı kafasından geçirerek bir düzenleme yapılmamıştır.
İç güvenlik tehditleri vatandaş odaklıydı. Yani eski Türkiye'de öyle söylemek gerekiyor. Herkes potansiyel suçluydu bir nevi. Çünkü darbelerle maalesef yaralanmış bir demokrasimiz var. Bu darbelerden sonra insanlar hangi gruba mensup olursa olsun, hangi düşünce tarzına haiz olursa olsun belli bir şekilde fişlendiler.
Hı hı.
Belli bir şekilde özgürlükleri kısıtlandı. Maalesef bazıları yurt dışına çıkmak zorunda kaldı ki hı hı, hala oralarda hı hı, yaşayanlar hı hı var. Şimdi bu yeni Türkiye'de herhalde güvenlik politikaları bu keskin olan, insanları fişleyen veyahut onların özgürlüklerini kısıtlayan politikalar olmayacak herhalde.
Şimdi bu Türkiye siyasi tarihine baktığımızda gerçekten sizin bu sözünü ettiğiniz anlamda aslında devletin hiçbir kategorik olarak vatandaşına güvenmediğinin bir pratiği olarak okumak gerekiyor. Ne demek? Şu demek. Türkiye'de kaç tane darbe yapılmışsa her bir darbenin bir muhatabı olmuştur. Yani darbe kime yapılmıştır? Bir, darbe bürokrasiye karşı yapılmıştır. İki, darbe solculara karşı yapılmıştır. Üç, ülkücülere karşı yapılmıştır. Dört, İslamcılara karşı yapılmıştır. Beş, Kürtlere karşı yapılmıştır. Altı, Alevilere karşı yapılmıştır. Yedi, gayrimüslimlere karşı yapılmıştır. Kategorik olarak toplumda ne kadar kesimler varsa gerçekten hepsine karşı yapılmıştır. Hiç tek tek sayabiliriz. Yani burada hangi darbenin hedefinde kimlerin var olduğunu ve o darbenin kimleri nasıl bertaraf etmeye yönelik özel operasyonlar yürütüldüğünü çok açık bir biçimde bu örneklerden söyleyebiliriz. 1960 darbesi mesela çok tipik bir darbedir. Aslında pek çok toplumsal kategoriyi içine alan kesimleri bertaraf etmeye büyük bir kategorizasyon yapıyor. Yöneticiler ve yönetilenler. Yönetilenlere karşı yöneticilerin bir de hem yönetimde adam artı yetmiyor. Bir kez daha bunları bertaraf etmek için bir de bunlara darbe de yapıyor. Hakikaten böyle yani. Esasında iktidarda olan zihniyet iktidara gelme potansiyeli taşıyana karşı bir darbe. 28 Şubat bunun çok tipik örneğidir. Aslında iktidarda değil Erbakan yani. Hepimiz biliyoruz ki sadece %20 gibi bir oy almış, birkaç belediyede belediye başkanlığını kazanmış. Ama ona bir darbe yapıldı yani. Çünkü iktidara gelme, iktidardakiler bunun iktidara gelme potansiyelini görerek yapıyorlar. Yahut da kendini vatandaş olarak ortaya koyma potansiyelini. Bu ülkücülere darbe yapıyor. Niye? Çünkü onların bir giderek toplumsal bir karşılık bulmasından endişe ediyor. Solculara karşı darbe. Niye? Çünkü onların tabii bütün bunlar. Yani hiç tereddütsüz. Bakın 2007'deki e-muhtıra bunun da tipik bir özelliğidir. Baktılar ki AK Parti iktidara geliyor. Yani hani seçimle bir şey kazanmış.
Meşruiyet kazanmış.
Meşruiyet kazanmış. Bir meclis çoğunluğunu elde etmiş. Hükümet kurma yetkisi elinde ama iktidar olma yetkisi yok. İktidar olmaya doğru gidiyor. Oraya karşı da darbe girişimi oldu. Yani dolayısıyla bu çok büyük aslında Türkiye'de bir handikapı. Bunun özünde vatandaşa güvenmeme var. Vatandaştan ürkme var. Bir bunun da vatandaşına güvenmeme, vatandaşın da her zaman devlete karşı bir hesap içerisinde olduğu fikri aslında İsmet İnönü ile birlikte kurumsallaşmış bir düşüncedir. İdris Küçük Ömer'in düzenli yabancılaşmasında verdiği çok aslında ilginç bir tarihi anekdot var. Diyor ki İsmet İnönü'nün kendi anılarından bahsediyor. Biz diyor bir gün ben diyor yolculuk ederken diyor bir grup subaya rast geldim. İsmet İnönü anlatıyor. O subaylara durdurdum. Onlara biraz işte memleketin içinde bulunduğu durumdan bahsettim. Dedim ki ne yapıyorsunuz? Nereden geliyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Dediler ki efendim biz işte yeni Kurtuluş Savaşı'nı vermişiz, bitirmişiz. Çoluk çocuğumuzu iç taraflarda bıraktık. Sınır boylarına gidip nöbet tutmaya ve memleketin geleceğini güvenlik altında tutmaya devam ediyoruz. Ben diyor onlara nasihat ettim diyor. Onlara dedim ki bakın diyor. Etrafımızdaki bütün ülkeler düşmanınızdır. Rusya düşmanınızdır, Yunanistan düşmanınızdır, Bulgaristan düşmanınızdır, Suriye düşmanınızdır, Irak düşmanınızdır, İran düşmanınızdır, Ermenistan düşmanınızdır. Yaklaşın size bir sır vereyim. Halk da düşmanınızdır. Gerçekten böyle. Yani bu halk da düşmanınızdır fikri üzerine kurulu olan bir mantalite vardı. Halkı böyle gören bir anlayışın halka hizmet götürmesi diye bir şey söz konusu olmaz. Böyle bir şey mümkün değil yani. her zaman vatandaşına güvenmeyen, vatandaşından kuşkulanan, vatandaşının devletin düşmanı olduğunu düşünen bir mekanizma egemendi Türkiye'de ve bunun bu çerçevede oluşturulan güvenlik anlayışının halkı düşman gören bir anlayışın gerçekte güvenliği sağlaması mümkün değil. Vatandaştan destek almadığınız sürece güvenliği tam olarak sağlayamazsınız.
Aynen.
Bunu sağlamanın biricik yolu vatandaşın da size olan güveninin olması ve size bu konuda destek olması gerekiyor. Biliyor musunuz Türkiye terörle mücadele konusunda aslında çok profesyonelce işler yapmaktan ziyade halkının ona vermiş olduğu destekten dolayı çok büyük bir başarı elde etti. Doğu ve Güneydoğu'da da başka yerlerde de. Yani insanların verdiği destek çok çok önemlidir.
Evet.
İnsanlarla birlikte güvenlik tedbirleri almazsanız bu konuda şey olmaz. Bir başarı elde edemezsiniz. Şimdi burada şu önemli. O sizin yani vatandaşına güvenmeyen bir yapı nereye kadar dağılır? Hiçbir yere kadar gitmez. Sürekli problem üretir. Bizim bu dünyanın gidişatı içerisinde, var olan değişim ve dönüşüm seri içerisinde, ulus devlet mantığının ortaya koymuş olduğu sadece ve sadece benim gibi düşünen insanlardan müteşekkil bir toplumsal yapının mümkün olmadığını dikkate alarak her bir kişinin, her bir sosyolojik kategorinin devlet için kıymetli bir varlık olduğunu ve buna en başta sınırsız güvenme duygusunu vereceksin. O güven duygusunu yavaş yavaş o tüketecek. Biz önceden adama sıfır yani veriyoruz yahut da tamamen güvenilmez diye bir şey veriyoruz. Yani vatandaş asla güvenilmez diye bir kredi notu veriyoruz. Vatandaşa diyoruz ki hadi kendini güvenilirliğini kanıtla diyoruz. Adam bin bir kılığa giriyor güvenilirliğini kanıtlamak için. Bu bir vatandaş için gerçekten çok yorucu bir uğraştır. Ben güvenilir bir adam olduğumu devlete kanıtlayana kadar iş işten geçer yani. Yaşım evet. 60'ı bulur ondan sonra devletle bir aramızda da bir ilişki kalmaz. Onun için peşinen devlet vatandaşına güvenerek başlayacak bu işe. 100 puanlık bir kredi verecek. Vatandaş o güvenliğini zedelerse o kredisinden tüketmiş olacak.
Evet hocam. Bize ayrılan sürenin maalesef sonuna geldik.
Eyvallah.
Hocam diğer programda bu konuya değinmeye devam edeceğiz. Eyvallah. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Türkiye Vizyonu dinlediniz.
Yeni Türkiye Vizyonu.